Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu çocuk psikiyatrisi uzmanı Doktor Cahit Örengül. Cahit Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi Cahit Hocam, bizim özellikle mevzu çocuk psikiyatrisi olunca hani çocuklar ve psikiyatri, tamam bir yere koyduk da günlük hayattan, sosyal hayattan, memleketin ahvalinden çok etkilenen bir bilim dalı oluyor sizinkisi. Biz her sene böyle çocukların okul dönemi başladıktan sonra okulla ilgili sıkıntılardan, sınav dönemi geldiğinde sınavla ilgili problemlerden bahsederiz. Ama niyeyse bu program hep geç kalırız. Okullar açıldıktan birkaç ay sonra okul korkuları, okul kaygıları programı yaparız. Bu sefer işi sıkıya aldık. Daha tatilin bitmesine bile bir aydan fazla bir zaman kala bu programı organize edebildik çok şükür. Şimdiden söyleyelim, aileler de düşünsün ne edeceklerini ki okul başlayıp korku geliştikten sonra uğraşmasın istedik. Yani bu girişten de anlaşılacağı üzere okul. Konumuz okul. Okullarla ilgili çocukların ne derdi olur, ne kaygısı olur, ne fobisi olur, işte ayrılık kaygısı mı olur, başa çıkma yolları nelerdir, bir psikiyatriste ne zaman iş düşer, ilaç tedavisi mi gerekir, psikoterapiler mi uygundur yoksa ailenin kendi kendine idare etmesi mi gerekir? Bunlardan kabaca bahsetmek istiyoruz. Önce size soralım hocam, nedir bu mevzu? Çocukların okulda alıp veremedikleri ne? Niye kaygı duyarlar okula gitmekten? Niye korkarlar okuldan?
Şimdi okul aslında çok uygun bir zamanda program yaptık. Bu programın yapılış zamanı bile aslında problemle ilgili bir fikir vermesi açısından, problemin çözümüyle ilgili bir fikir vermesi açısından çok kritik. Biz çok kısa, az miktarda bilinçli aile dışında okul başlamadan önce okul korkusu olacak, bu çocuğun okul fobisi olabilir diye gelen görmüyoruz. Ve okul başlamadan aslında onu önlemini alabilsek, okul başladıktan sonra daha rahat olabiliyor. Süreç daha iyi işleyebiliyor. İlk baştan ele alındığında daha kolay oluyor. Şimdi bu başlık altında bir okul reddi var. Okul reddi en geniş başlık. Yani çocuğun okula gitmeyi kabul etmemesi. Burada illaki bir kaygı problemi olması gerekmiyor. Herhangi bir sebeple okulu kabul etmeyebilir çocuk. Ne bileyim, öğrenmesiyle ilgili bir problem vardır. Oyun oynamayı seviyordur. Arkadaşlarıyla dışarıda
onu
oynamak istiyordur.
Zaten.
Ne bileyim, evde televizyon izlemek istiyordur. Hoca daha tatlı geliyordur. Vesaire. Bir sürü sebepten dolayı çocuklar okulu gitmeyi kabul etmeyebiliyorlar. Bunun bir kümesi, bir alt kümesi özellikle daha erken yaşlarda gördüğümüz, okulun ilkokul 1'de, ana sınıfının başında, ilkokul 1'de, bazen ilkokul 2'de gördüğümüz okul fobisi, okulla ilgili yoğun bir korku yaşama oluyor. Yani fobilerle ilgili genel olarak geçen programda da konuşmuştuk zaten. Fobi dediğimiz şey bir nesnenin oluşturabileceği tehdide göre daha fazla tehdit atfedilmesi sonucunda oluşan yoğun korku hissi diyebiliriz fobiye. Okul fobisi de okulla ilgili çocuğun çok yoğun bir korku hissetmesi, çok yoğun bir şekilde kaygılanması okulla birlikte, okula girdiğinde çarpıntı, nefes darlığı, terleme, titreme gibi, ağlama, huzursuzlanma gibi tabii fiziksel belirtilerin de eşlik ettiği ve okula gitmekle ilgili çok yoğun bir isteksizlik olduğu bir problemdir. Bu problemin yine bir alt başlığı da ayrılık kaygısıdır. Ayrılık kaygısı da anne babadan, temel bakım vericiden ayrı kalmakla ilgili korkular, yoğun kaygılar da yine okul fobisinin sebepleri arasındadır. Ama yani bir kümelendirme yaparsak en genişi okul reddi, onun alt başlığı altında bir okul fobisi grubu konulabilir. Peki. Okul fobisinde de ayrılık kaygısı olabilir. Biz bugün daha çok okul fobisinden bahsetmeyi galiba daha
peki,
çok tercih edeceğiz.
Peki ama hocam, şimdi niye okuldan, yani tanımadığı bir şeyden niye korkar bir çocuk? Ya da tanımadığından mı korkar esas olarak? Mesela abisi ablası olumsuz şeyler anlatmış, ondan mı etkilenmiş? Niye korkuyor? Bilmediği bir yer.
İlk yani okula başladığı noktadaki korku çocuk için önceden zaten öngörülebilir şeyler oluyor. Nasıl oluyor? Şimdi çocuk daha çok ayrılık, anne babadan ayrılma, yabancı bir ortamda kendi başına dayanabilme, orada bir kendi ihtiyaçlarını görebilme, kendi sorunlarını çözebilme gibi bir olgunluk. Tabii ayakta durabilme. Temelde çocuğun bununla ilgili bir yetersizlik hissi varsa, çocuk ayakta duramayacağını düşünüyorsa yalnız başına, bu okulla ilgili yoğun bir korku hissetmesine sebep olabilir. Bunun işaretleri daha küçük yaştan itibaren çocuğun çok hassas olması, anneden ayrılmak istememesi, annenin babanın olmadığı ortamlarda durmak istememesi gibi daha ayrılık kaygısı işaretleri de bununla bağlantılı olabilir. Çocuğun yeni ortamlara, yeni durumlara adaptasyonda zorluk çekmesi, biraz geç ısınması da yine Bunun bir işareti olabilir bizim için. Ama temelde aslında insanın karşılaşmadığı bir durum onun için korkutucu olabilir.
Orada karşıma ne çıkacak?
Aynen öyle. Orada karşıma ne çıkacak?
Bir canavar mıdır?
Aynen öyle. Bir belirsizlik var. Annemden ayrı ben orada ne yapacağım? Bunun da aslında öncesi ana sınıfa eğitimi alıp almaması. Okul öncesi eğitime gidip gitmemesi. Ve orada yaşadığı sorunlar veya orada yaşadığı süreç çocuğun ilkokula başlarken ne gibi tepkiler vereceğini bizim öngörmemizi sağlayabiliyor. Bu bir grup. Diğer bir grupsa okula böyle güle oynaya gidiyor. İlk bir hafta, iki hafta içinde bir olumsuzluk yaşıyor çocuk. Mesela bir tane çocuk çok yaramazlık yapıyor, arkadaşına vuruyor falan, öğretmen kızıyor ona. Öğretmenin ona kızdığını gördükten sonra çocuk korkuyor.
Ve bana da kızarsa.
Bana da kızarsa diye mesela. Ve bir anda o kendi başına durabilir ve güvende olduğu hissi ortadan kayboluyor. Çocuk yoğun bir şekilde annesinin yanında olmak, annesinden ayrılmamakla ilgili bir eski kalıp davranışlarına dönme eğiliminde olabiliyor.
Peki ne yapmak lazım hocam buradan sonra? Yani başladık, en azından şöyle ikiye ayıralım sizin dediğiniz gibi. Başlangıçtan itibaren ben gitmem arkadaş diyen grup. Hadi birinci gün öğretmenler müsaade ediyor. Anne çocuk birlikte oturdular. İkinci gün öğretmen dedi ki buyurun anne sizi dışarı alalım. Çocuk içeride kalmak istemiyor.
Şimdi burada asıl mesele çocuğun okulla ne zaman tanıştığı.
Yani daha oradan başladım.
Bir önceye alsak daha da güzel olur.
Ne zaman tanışmalı?
Ne zaman tanışmalı? Benim genel olarak önerim 4 yaşından itibaren çocuğun artık evde, eğer çok güzel bir sosyal çevresi yoksa, ki İstanbul veya şehir ortamında böyle bir sosyal çevre kalmadı artık. Çok güzel bir sosyal çevresi varsa 5 yaşına bekletilebilir. Ama çok güzel bir sosyal çevresi yoksa 4 yaş itibariyle çocuğun ben okula gitmesini tavsiye ediyorum.
3 yaşta niye etmiyorsunuz peki hocam?
Ya 3 yaşta eğer ihtiyaç varsa tavsiye ediyorum.
Standart bir çocuktan bahsediyorum.
Standart bir çocukta ben 4 yaş itibariyle, yani mesela 3 yaşında getirdi aile, biz bunu okula vermeyi istemiyoruz dediğinde ben onu okula gönderin diye ısrar etmiyorum 3 yaşında.
Yani yine de aile karar versin.
Aile karar versin.
Yoksa 3 yaşta 4 yaş arasında bir değişiklik olmuyor aslında. Çok
ya 4 yaş itibariyle artık çocuğun okula daha adapte olabileceği, ailenin ortamının çocuğa yetmediği, daha fazla sosyal ihtiyaçlarının ortaya çıktığı, öğrenme sürecinin hızlandığı bir süreç. Orada dışarıdan öğrenme ve belli becerileri kazanması için çok kritik bir yaş 4 yaş. Bazı çocuklarda, yani eğer dediğim gibi çocuğun sosyal anlamda ihtiyacı varsa 3 yaşta da öneriyoruz. Ben mesela hiperaktif bir çocuk evde durmuyor, onun ortama ihtiyacı var, veya konuşamayan bir çocuk veya sosyal ortamı sınırlı olan bir çocuk, anne baba ile birlikte bütün gün çok kısıtlı bir çevre var.
O biliyor, onları bir öneriyoruz. Yaşlı anne babaanne bakıyor.
Yaşlı anne babaanne, onları öneriyoruz. Onları erken dönemde öneriyoruz. 3 yaşından itibaren öneriyoruz, ama normal sosyal çevresi olan, yeterince uyaran alan bir çocuğun, yeterince ilgilenilen bir çocuğun, sağlıklı gelişen bir çocuğun okula başlangıç süresinin 4 yaşı beklemesinde ben bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Hiç klinikte de öyle bir sorun görmedim. Ama 4 yaş itibariyle başlaması
48
gerektiği kanaatinde.
48 ayını doldurmuş çocuktan bahsediyorum.
48 yaşın 48 ayını doldurmuş çocuktan bahsediyorum. Okula o dönemde başlamasının daha isabet olacağını, yani o dönemden daha fazla geciktirilmemesinin daha isabet olacağını düşünüyorum.
Peki bu yuvalarından okulların durumu nasıl hocam? Yani sizce abartılıyor mu? Eğitim abartılıyor mu? Veya eğitimsizlik mi var? İşte bakıyorsunuz 48 aylık çocukların gideceği anaokulu, işte çift dilde eğitim veriyoruz ya da biz Çince öğretiyoruz diye anaokulu var.
Yani piyasa ona göre oluşuyor. İhtiyaçlara göre bir şey oluşuyor.
Yani 48 aylık Çince dersine ihtiyaç var mı hocam?
Yani demek ki onu isteyenler var ki öyle bir arz oluşuyor ve talep oluşuyor. Talep oluşmasa o arz ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum kabaca, ama benim ailelere söylediğim, benim okuldan beklentim çocuğun şunu öğrenmesi, bunu öğrenmesi değil. Benim okuldan beklentim çocuğun kuralları olan, akranlarının olduğu bir ortamda bulunması.
Cümlenin altını çiziyoruz. Kuralları olan bir kurumda, akranlarının bulunduğu bir ortamda doğru vakit geçirmek.
Aynen öyle. Yani benim okuldan beklentim bu kadar aslında alt seviyede. Yani alt seviyede derken, yani o İngilizce öğrensin, şey öğrensin falan değil. Çocuk güvende olduğunu hissetsin aile, güvenebilsin bıraktığı kuruma. Kurumda çocuklar olsun, kurumda bir öğretmen olsun ve bunlar da çocuğun bir kural ve bir düzen olsun. Bu çocuk için o sosyal ihtiyaçlarını, duygusal ihtiyaçlarını ve özellikle o anneden ayrılıp kendi başına bir şeyleri yapabildiğiyle ilgili o özgüveninin geliştirmesi konusunda yeterli bir ortam sağlayacaktır. Ayrıca işte Montessori ile eğitimi alır, dilimi öğrenir, sosyal becerilerle mi uğraşılır, işte başka şey mi öğretilir,
resim mi öğretilir? Yani dil eğitimi verildi 48 ayda, 50. ayda, 60. ayda vesaire. Bu kalıcı olarak bir katkı sağlıyor mu? İşte laf ola beri geri 10 tane kelime ezberledi, İngilizce öğrendi mi oluyor bunun sonu?
Kullanılmazsa ben kalıcı olduğu kanaatinde değilim. Yani çünkü yurt dışında yaşamış kişiler oluyor. O dili öğreniyor 5 yaşına, 6 yaşına kadar. Farklı bir ülkeye gidip o dili kullanmadığında, yetişkin hale geldiğinde o dili yine belki öğrenmesi daha kolay olabilir ama o dille unutuyor. İlgili bir bilgisi kalmıyor tabii ki. Yani dil kullanıldıkça gelişen, kullanılmadıkça körelen bir şeydir. Bunu kendimiz de görüyoruz zaten. Evet. O yüzden yani çok çocuklara üzerine çok titizlenmek, çok fazla şey öğretmeye çalışmak, akademik olarak çok yüklenmenin de çok isabetli olduğu kanaatinde değilim. Yani çocuk dil öğrenmeyi seven bir çocuk, dille ilgili merakı olan bir çocuğa onu öğretmekte bir sakınca yok. Ama merakı olan çocuğa, merakı olmayan çocuğa onu öğreteceğiz diye zorlamanın bir anlamı yok.
Zorla ezberletir, o 3 gün sonra unutsun.
Tabii onların da zaten okullarda da yapılan şeyler, o yaş çocuğu zaten çok kolaylıkla dikkati dağılan ve istemediği şeyi kolaylıkla görmezden gelen ve istemediği şey üzerine tutulamayan varlıklar oluyorlar. Doğal olarak onu böyle zorlayarak öğretme falan şansınız da çok fazla olmuyor. Ancak oyun ortamında İngilizce konuşur öğretmeni, çocuklar da İngilizce konuşur. Yine dediğim gibi o bir sosyal aktivite olur çocuk
çok
için.
Çok uç bir şey
yani
bu.
Bir şey değil yani.
Peki bir beklentide kurallara uyma eğitimi olabilir mi hocam bu aylarda? Yani tuvalete şu sırayla gidilecek gibi.
Tabii yemeğini kendisi yiyecek. Kıyafetini kendisi çıkaracak. Eşyalarını, okul eşyalarını götürecek. Okul eşyalarını toparlayacak. Okulda yapacağı materyalleri getirecek. Yani bunlar çocuk için çok önemli bir sosyal olgunlaşma imkanı sağlıyor. Yani okulun bu tür bir şeyi var. Mesela yeme problemi var çocuğun. Annesi ısrarla yedirmeye çalışıyor falan, başaramıyor. Okula gidiyor, okulda yiyor çocuk. Annesini soruyor, okulda nasıl yiyor. Tuvaletle ilgili problem var, okula gidiyor. Çocuk okulda bir sorun yok. Yani o ortam ve o sorunsuz hal eve de yansıyabiliyor bir süre sonra. Mesela okulda çünkü çocuk çok önemli olan beceriler ediniyor. Ney? İstediklerini erteleyebilme becerisi. Şimdi okula gidiyorsunuz, değil mi? Ben dans etmek istiyorum, ben dans etmek istiyorum diye bütün gün dans edemez çocuk. Değil mi? Hikaye saatinde hikaye okunuyor. Çocuk oyun dans saatini bekliyor. Oyun saatinde oyun oynanıyor. Müzik saatinde müzik yapılıyor. Vesaire. Çocuk bütün gün keyfince orada davranamıyor. Şimdi bütün gün keyfince davranamamak çocuk için aslında olgunlaşma getiren bir şey. Niye? Beklemeyi öğreniyor, sabretmeyi öğreniyor. Ve isteklerini erteleyebilmeyi öğreniyor. Ve ertelediği isteğine sonunda kavuşabildiğini görüyor çocuk. Bu günlük hayatta da ebeveynin hayatını çok kolaylaştıran bir şey. Çünkü ebeveynlerin en önemli sorunu ne? Çocuk dışarı çıkmak istiyor. Oğlum bak biraz bekle, bir saat sonra çıkacağız. Çocuk istemiyor, bağırıyor, çağırıyor, ağlıyor. Ya da işte tatlı istiyor, yemekten sonra tatlı. Çocuk bağırıyor, çağırıyor, ağlıyor.
Teslim oluyor ebeveyn.
Ebeveyn de teslim olmak zorunda kalıyor. Bir saat çocukla, hadi bir kere uğraştınız, iki kere uğraştınız. Teslim olmak.
Çocuk da kazandığını anlıyor bu yolla.
Aynen öyle yani. Orada ipler bu sefer kimin eline geçtiğiyle ilgili sıkıntılar olmaya başlıyor.
Yok artık sıkıntı olmuyor. İpleri çoktan çocukların eline verdik aslında.
Maalesef öyle.
Peki okuldakiler bu işi nasıl başarıyor? Biz niye başaramıyoruz evde?
Ne gibi?
İşte bu disiplini biz evde bir saat bekletemiyoruz ama okulda bir öğretmen hanım işte 18 tane çocuğu diyor ki arkadaşlar yemek yenmeyecek. Bekleyin bir sonraki ders yenecek.
Ya şimdi orada birkaç tane şey var. Birincisi eğer ihtiyaç varsa o disiplin oturtuluyor. Yani benim genelde gördüğüm. Yani ailede mesela çok fazla çocuk var ve annenin bir şeyinin olması lazım. O çocuklara bir kural oturtulması lazım. O zaman ebeveyn ne yapıyor ediyor onu oturtuyor bir türlü.
İşe gidileceksin, 8'e mecbur çıkıyor gidiyor.
Aynen çıkıyor gidiyor. İşe geç gitmiyor. Mesela ama tek çocuk var. Veya iki tane çocuk var. Anne de tamamen hayatını onlara adamış durumda. Bu sefer çocukların istekleri önceleniyor. Öyle olunca onları oturtmak zor oluyor. Bu birinci parçası. Ama ikinci parçası ve daha önemli parça bence o konuyla uğraşan birisi öğretmen. Yani öğretmenler de çünkü ilk başladıkları zamanda o sınıfı adapte olmakta, işte çocukları idare etmekte, çocuğa ne zaman sus diyecek, ne zaman kalk diyecek, ne zaman hareket ettirecek onları ayarlamakta zorlanabiliyorlar. Nasıl yaklaştığınız çok önemli çocuğa. Ne zaman dur diyeceksiniz, ne zaman yürü diyeceksiniz, ne zaman koş diyeceksiniz. Arada nefeslendiriyor çocuğu mesela öğretmen. Arada onu rahatlatacak bir şey yapıyor, arada sabrediyor. Sabrını ne kadar zorlayacağını biliyor. Ebeveyn olarak bunları öngörmek çok kolay değil. O yüzden yani herkesin işi var. O işi de en iyi onlar yapıyor.
Bu da profesyonelliktir.
Profesyonelliktir. Tabii profesyonellik bence çok önemli bu boyutu bu işin.
Peki bu manada o zaman çocuk anaokulunda ne öğrenir efendim? Anaokulunda okul diye bir kurum var. Buranın kuralları var. Burada herkes benim gibi sadrazam. Evde tek sadrazam bendim. Burada sıraya girmeliyim. Burada saatlere uymalıyım. Bunu öğrensin yeter diyorsunuz hocam.
Ben bunu öğrensin yeter diye düşünüyorum. Zaten ekstradan diğerlerini öğreniyor çocuklar orada. Yani ince motor becerileri, işte makas kullanma, kalem çiz, resim yapma, oyun hamuruyla oynama falan gibi şeyleri zaten öğreniyor ekstradan da. Yani bunları öğrensin. Ya bunlar çok daha temel ihtiyaçlar gibi geliyor bana. Diğerleri bir türlü kazanılıyor zaten.
Peki bu bir yılda olur, iki yılda olur diyorsunuz adamına göre.
Aynen öyle diyorum.
Peki iki yılı tamamladık. Çocuk iyi kötü evden çıkmayı, vaktinde bir yere gitmeyi, yanında eşya taşımayı, saat beklemeyi, sıra beklemeyi öğrendiği zaman ilkokula çok rahat adapte olur.
Büyük ihtimalle olacaktır. Yani ilkokulda olumsuz bir deneyim yaşamazsa olacaktır. Ya da ilkokul öncesinde başına annesiyle ilgili veya okulun tehditkar olduğu veya annesinden ayrı durmasının tehdit edici olacağı ile ilgili bir işaret olmazsa o zaman muhtemelen uyum sağlayacaktır. Ama gelirsek mesela çok fazla şu şekilde hikaye oluyor. 4 yaşında gönderdik, ağladı, okuldan aldık. 5 yaşında gönderdik, 5 yaşında zaten gitmek istemedi, okuldan aldık. 6 yaşında geldik ama bize 1. sınıfa giderim demişti. Diyor. Şimdi yine çocuk ağlıyor.
Noterden senet hastalanmış.
Şimdi bir kısmı mesela şöyle durumlar görüyoruz. Yani mesela uyarı geldiğinde getiriyorlar çocuğu. Yani ta ki mesela çocuk okula gitmiyor. Yine aynı şekilde ana sınıfına gitmedi. Anaokuluna gitmedi. 4 yaşında gitmedi. 5 yaşında gitmedi. Kabul etmedi. İlkokulda da kabul etmiyor. Ailede alıştığı üzere madem kabul etmedi bu çocuk hazır değil diyor. Ve boş veriyor işi. Tamam evde devam etsin diyor. Sonra bu sefer okul artık şey yapıyor. Yani bu çok önemli, kıymetli bir şey aslında. Önemli bir değişiklik. Ama okul uyarı götürüyor eve. Niye çocuğunuz okula gitmiyor diye. Böyle bir ihbar geldiğinde, uyarı geldiğinde, bir cezası da var bunun. O ceza geldiğinde bu sefer geliyorlar. Psikiyatriste bir tedavi ihtiyacı olduğunun farkına varıyor.
Peki 4 yaşında hemen mi gelselerdi peki?
4 yaşında eğer çocuk okula gitmiyorsa psikiyatriye, pedagoga ya da psikoloğa gidilebilir. Okuldaki pedagogdan, okuldaki psikologdan ya da okuldaki öğretmenden de yardım alınabilir. Ama eğer çok ekstrem bir durumdan bahsetmiyorsak orada çocuğun okula gidebilir hale gelene kadar sabretmek lazım.
Yani bu işi 4. yaşta aslında çözmek lazım.
Çözmek lazım. Ben o kanaatteyim. Yani 4. yaşta çözülmeyen bir şeyi 5 yaşa bıraktığınızda onun çözüleceğini düşünmüyorum. Çözüldüğünü görmedim hiç.
Hatta daha kuvvetleniyor belki.
Aynen öyle, daha kuvvetli. Çünkü siz şimdi kaygı bozukluklarının genelinde vardır bu. Yani bulunduğunuz ortamın veya bulunduğunuz nesnenin tehdit edici olduğunu, sizin sağlığınız zararlı olduğunu, varlığınıza zarar verebileceği ile ilgili bir algı oluşuyor. Şimdi siz çocuk okulla ilgili böyle bir algısı oluştu. Dedi ki ben okulda zarar görebilirim. Okul tehditkar bir ortam. Siz çocuğu okuldan aldınız. Ne mesajı verdiniz çocuğa?
Tehditkar ortamda sen isyan çıkar, biz sana yardımcı oluruz.
Aynen öyle. Yani okul gerçekten tehditkar bir ortam. Senin hislerin sonuna kadar doğru ve biz seni oradan koruduk.
Pekiştirdiniz resmen.
Pekiştirmiş oluyorsunuz. Orada yapılması gereken şey istedikleri kadar geniş zamana yayılabilir 4 yaşındaki çocukta. Okulda yardımcı olur. 4 yaşında işler çok daha esnek. Ebeveyn gider, bir ders götürür okula. İlk hafta bir ders gider. Orada kapıda bekler. İkinci hafta iki ders gider. Üçüncü hafta üç ders gider. Bunu çok esnek bir şekilde çocuğu hiç yormadan, hiç yıpratmadan parçaları, küçük küçük parçalara bölerek yeme yutma ihtimali var. Ama birinci sınıfa başlandığında ilk hafta bir saat gider. İkinci hafta iki saat olur. Gider. Üçüncü hafta üç saat gider. Yani bu okulda zaten öğretmen sorun çıkartabiliyor, tepki gösterebiliyor ki onu şey yaptığımızda yardımcı oluyorlar genelde biz. Uyarı veya bir not yazdığımızda falan öğretmenler de yardımcı oluyorlar ama şeye kadar yani çocuk o arada öğreneceği şeyleri öğrenemiyor. Arkadaşları birbirine ısınmış oluyor, çocuk ısınamamış oluyor onlara. Bir sürü ek sorunu beraberinde getiriyor.
Bu yüzden anaokulu eğitimleri, okul öncesi eğitimleri bu manada çok anlamlıdır dedik.
Aynen öyle.
Şimdi Cahit Hocam aslında konu böyle kısa gibi gözüküyor ama bitmeyecek bir konuya girdiğimizi anlamış bulunduk gene. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki program konumuz çocuk psikiyatrisi uzmanı Doktor Cahit Örengül idi. Kendisiyle ilk bölümde okul kaygıları, fobileri, korkularından bahsedecek idik. Ama dedik ki ya bunun en önemli belirleyicisi çocuğun ilkokul 1. sınıfa hazır gelmesidir. Bu hazırlığında profesyonel manada yapılacağı en düzgün yer okul öncesi eğitimlerdir. 4 ya da 5 yaş civarı işte anaokulu, yuva, kreş tarzı yerlere vermektir dedik. Birinci maddenin hulasasında birinci bölümümüz bitti maalesef. İkinci bölümde görüşmek ümidiyle. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına tekrar hoş geldiniz. Programımızın ilk bölümünde Dr. Cahit Örengil hocamızla okul kaygıları, okul korgularından bahsederek bunun çocuğun okula hazır gelmesi konusu başlığı, konusunu özellikle önemsemeniz diye konuşmuş idik. Ve özellikle çok kritik bir mesaj vardı Cahit hocam. Bu problem mümkün mertebe 4-5'li yaşlarda çözülmelidir. Bir çocuk için ideal okul öncesi eğitim, çevresiyle ve kendisiyle karar verilmekle birlikte 4 yaş orta karar ve iyi bir yaştır. Bu nadiren 3 yaşa, bazen 5 yaşa sarkıtılabilir ama ideali 4 yaştır. Ve özellikle bu yaşlarda çocuk bize bir yoklama çeker tabiri caizse. Gittiğimde kafam bozuk, ağlıyorum. Annem babam gevşek davrandı, beni okuldan aldı, yırttık. Evde gene çizgi film seyretmeye devam. İntibaını oluşturmamalıyız. İlk yıl eğitim değil de öğretim, yani öğretim değil de eğitimin önemli olduğu yılda, hani okula bir gün git, 5 gün gitmemekte çok bir şey kaybedilmeyeceği zaman diliminde okula alışmalı ve okul kaygısını yenmeliyiz çocukta. Bunun için de şöyle basit bir formül söylemiştiniz hocam, ben tekrar etmiş bulunayım. İlk hafta 1 saat gider, ikinci hafta 2 saat gider. İşte bu saatlerinde bir kısmında anne yanında durur, bir kısmında durmaz. İlk hafta birinci hafta 1 saat, ikinci hafta 2 saat tarzında olsun ve bunların bir kısmında anne refakat etsin mesela demiş idik. Ama bunu mutlaka 4 yaşta çözünüz. 4 yaşta geri adım attık 5'te çözeriz. 5'te geri attık ilkokulda çözeriz derseniz katlanmış ve pekiştirilmiş bir şekilde çözülemez bir dertle karşı karşıya geliriz dedik hocam. Aynen. Şimdi bir şekilde problem aşılmış. İşte 18 Eylül 20 Eylül sabahı okul başlamış, pazartesi gittik. İlk gün genelde tören, sınıfların dağıtımı falan filan geçti. Salı sabahı 9'da çocuğu teslim ettik okula. Ne olacak hocam şimdi? Verdik. Adam gitmek istemiyor.
Şimdi gitmek istemiyorsa çocuk, önce derdini anlamak lazım. Yani çocuk neden gitmek istemiyor? Burada işte ben istemiyorum, seni özlüyorum, şöyle oluyor, böyle oluyor.
Bir neler var hocam seçenekler? Mesela bu aklıma gelmezdi benim. Annemi özlüyorum dedi. Cevap ne olacak? Başka neler der bu sıpalar?
Ya orada aslında şey olmuyor. Genelde çok belirgin bir içerik vermiyor çocuklar. Genelde yani böyle bir yoğun bir kaygı ve korku oluyor. Korkuyorum diyor çocuk. Genelde söylediği şey o. Ne? Sonrasında
neden korkuyorsun?
Neden korkuyorumu çok söylemiyor çocuk. İşte öğretmen kızar diye korkuyorum diyor. Eğer öğretmen kızdıysa ona veya başka bir çocuğa kızarken gördüyse. Ya da işte ne bileyim, bazen daha büyük çocukları görüyor. Oradaki kalabalıkta koşuşturduklarını görüyor. Orayı tehditkar görüyor. Ya da bir tane çocuğun diğerini ittiğini görüyor. Oradan şey yapabiliyor çocuk.
Gerçekler böyle mi? Bunlar bahane mi peki Cahit Hocam?
Yani bunlar gerçekten çocuğun kaygısının tetiğini çekmiş olabilir. Ama tetik çekildikten sonra o içerik genelde çok önemli olmuyor. Yani öğretmen kızdı diğer çocuklara. Yani siz mesela öğretmeni, böyle bir kaygı problemi oldu. Öğretmenini çağırdınız. Dedi ki çocuğa, ben o sefer kızmıştım. Ben sana kızmayacağım. Sen benden üzülmüşsün.
Akıllı bir çocuksun
falan. Sen akıllı bir çocuksun. Ben zaten sana kızmam falan gibi bir açıklama yapıp da onu normale dönmesi sisteme çok mümkün dersen olmayabiliyor. Genelde diyorsun. Olmuyor. Yani benim gördüğüm, tabii biraz daha belki bize komplike hale geldiğinde geliyorlar.
Ok yaydan çıktıysa çıkmış.
Ok yaydan çıktıysa çıkmış oluyor. Eğer çok hızlı bir şekilde çocuk, eğer kendini ifade etme becerileri iyi ve kendisini problem çözme becerileri iyi ise bunu söylüyor. Aile gidiyor, öğretmenle konuşuyor, çözülüyor, devam ediyor.
Saatler, günler içinde.
Ama değilse, böyle birkaç gün geçtikten sonra çocuğun okuldan uzak veya okulda debelenerek, ağlayarak, bağırarak, ondan sonra işler şeye gidiyor. Birkaç gün geçtikten sonra işler daha karmaşık hale girmeye başlıyor ve onun sebebi artık bir şeye gelmiyor. Yani ne bileyim, bir sebepten dolayı savaş başladıktan sonra, değil mi yani, o sebebi çözseniz, bir adam öldürülmüş, tamam hadi biz tutukladık öldürenleri falan deseniz, o adam savaş öldü, devam ediyor.
Bu sene zayi oldu yani direkt oluyor. Hocam ne yapacağız peki?
Hayır, zayi olmadı. Orada yapılması gereken şey çocukla net bir şekilde konuşmak. Okulun tehdit edici bir yer olmadığını anlatmaya çalışmak. Bunu anlattıktan sonra da bunu davranışlara dökmek konusunda ebeveynlerin kararlı olması. Ben ebeveynlere her zaman şunu tavsiye ediyorum. Çocuğun evde sabahleyin evde uyandı ve okula gitmek istemeyen bir çocuk. Evde kalmasındansa okulun bahçesinde durması daha iyi. Okulun bahçesinde durmasındansa okulun içinde durması daha iyi. Okulun içinde durmasındansa sınıfta durması daha iyi. Sınıfta annesini görebilir şekilde durması, okul sınıfın dışında durmasından iyidir. Sınıfta yalnız durması annesinin durmasından iyidir. Şimdi basamakladım. Bu basamaktan hangisini yapabiliyorsanız onu yapın.
Ama yatakta kalmayın.
Yatakta kalmayın. geri adım atmaması
lazım. Bir adım ileri gidin mutlaka.
Mutlaka bir adım ileri gitmek lazım. Ve çocuğa sen korktun, tamam anlıyorum. Biz zaman zaman bir şeylerden korkabiliyoruz. Bana da olur, başkasına da olur ama korkumuzun üstüne gitmek zorundayız. Üstüne gitmezsek bunun gitmemek gibi bir alternatifi yok çünkü. Mesela baba şey örneği verebilir. Bana patronum kızdı geçen gün. Ben çok üzülmüştüm. Tekrar kızar mı diye korktum ama işime gittim. Ya da anne...
Gördüm ki kızmadı.
Aynen öyle, gördüm ki kızmadı. Bir türlü alışıyorsunuz her şeye. Her türlü sıkıntıya insan alışıyor. Çocuğa bu mesajı vermek lazım. Ve çocuğun okulun şey bir şey olmadığını, yani okulun canı isterse gidip canı isterse gidilmeyecek bir yer olmadığını, nasıl annesinin işleri olduğu, babasının işleri olduğu gibi onun da okula gitmek gibi bir sorumluluğun olduğunu çocuğa net bir şekilde vurgulamak lazım. Yani o noktaya gelindikten sonra dediğim gibi bir sonraki adım için çocukla pazarlık etmek lazım. Tamam evde durmak, okula gitmek istemiyorum. O zaman okulun bahçesinde duralım. Okul kapanana kadar okul. Yok ben istemiyorum da bağırıyor, çağırıyor. Yok olmayacak. Okulun bahçesine gideceğiz. Ebeveynin orada net şeyi koyması lazım.
Ya en azından şu mu olacak hocam? Tam okula gitmedin ama buradan sana bir nimet çıkmaz arkadaş. Okula gitmedin diye bir de bilgisayarla oynatmayacağım
tabii,
seni.
Tabii. Yani o eğer okul reddi olan çocuklarda yine önerdiğimiz şeylerden birisi. Yani çocuk okula gitmeyip evde bilgisayar oynamasını istemiyoruz. Okula gitmeyip evden de çıkaramıyorsanız evde de en azından bir şeyler okutmaya çalışın.
Eziyet edelim, fırsatı ganimete çeviremesin.
Öyle olsun en azından ki mevcut durumdaki şeyi oluşturmak lazım çünkü. Yani bir rahatsızlık oluşturmak lazım. Mevcut durumun çocuğun rahat edebildiği bir durum olmamasını sağlamak lazım. İkincisi de adım attığınızı hissettirmeniz lazım ve adım atması gerektiğini hissettirmeniz lazım çocuğa. Öteki türlü yani burada en kritik rol ebeveyne düşüyor. Ebeveyn okulun güvenli olduğuna, öğretmenin çocuğuna zarar vermeyeceğine ve çocuğun okulda durabileceğine kendi iç dünyasına ikna olabilmişse ve bu davranışlarını ona göre şekillendirirse çocuktaki korku da kaygı da azalıyor. Ve o noktada biz net durabilen kişilerin okula götürmesini istiyoruz çocuğu. Mesela anne gidiyor ben dayanamıyorum çocuğum ağladığında.
O zaman baba götürsün.
O zaman baba götürsün diyoruz. Orada net durabilen çocuğa yeri geldiğinde hayır burada duracaksın geri adım atılmayacak diye net bir mesaj verebilen birisinin olmasını istiyoruz ki çocuk orada dursun. Şimdi niteliği gereği kaygı uzun bir süre devam etmez. O yoğun kaygı hissi insanda
böyle mi hocam? Kaygı niteliği gereği geçer. Devam etmez.
Uzun süre devam etmez. Yani artmalar azalmalar gösterebilir ama o çocuğun ilk baştaki yoğun ağlama, bağırma, çağırma, çok yoğun kaygısı bir saat devam edemez. Çocuk bir saat boyunca aynı yoğunlukta kaygıyla, aynı yoğunlukta sıkıntıyla devam etmez. O hafiflemek zorunda. Tamamen geçmez ama hafifler. Çocuğun onun hafiflediğini görmesi lazım. Çünkü çok yoğun kaygı halinde uzaklaştırdığınızda yine çocuk onun sonunun rahatlamak olduğunu göremiyor. Bu sefer hep böyle kötü olacak. Çok kötü hissediyorum kendimi, oraya gittiğimde daha kötü hissedeceğim diye şey oluyor. Sıkıntı oluyor çocuğun zihninde. Burada yine önemli bir şey, metot. Yani bu yapıldığında şunları falan tavsiye ediyoruz. Çocukla anlaşma yapmak. İşte etiketler yapıştırılabilir, işte jetonlar verilebilir, ödül ceza sistemi kurulabilir. Bunları tavsiye ediyoruz. Bunlar her zaman için
rüşvet sayılmaz yani.
Rüşvet olarak verilebilir. Adım atıldıkça bunların verilmesine yapılmasına bir sakınca yok. Ama bunlarla ilgili mesela ebeveynlerin sıkça düştüğü yanlış şu. Çocuk diyor ki bana araba alın okula gideceğim.
Peki.
Araba alınıyor ve okula gitmiyor.
Ne bu, o zaman?
Arabayı almayın.
Önce...
Ama. Almayın, vermeyin o zaman. Okula gittikten sonra verin deyin. Okul ödülse o ona. Okulun ödülüyse ödül
böyle
kazandıktan sonra.
Böyle rüşvetçi bir çocuk çıkmaz mı piyasaya hocam?
Bu rüşvetçilik değil. Bu
teşvik mi diyorsun?
Bu teşvik diyebiliriz. Yani bu yani her noktada ebeveyn böyle bir tarz uygularsa bu rüşvetçiliğe girer. Her istediğini yaptırmak
ama
için
çok önemli, şey veriyorsa. Bir dönem
şimdi
işte.
Biz burada çocuğun yoğun bir kaygı hissettiğini biliyoruz. Çocuğun sıkıntılandığını biliyoruz ve onun o sıkıntısıyla yüzleşmesinin çocuk için ızdırap verici bir şey olduğunu biliyoruz. Şimdi böyle olunca diyoruz ki bak sen bu kadar zahmet çekeceksin. Biz de madem böyle bir şey yapıyorsun böyle bir ödül koyalım sonuna. Bu zahmeti biraz daha katlanılabilir hale getirmeye çalışalım. Ama yine şunu da net söyleyeyim. Yani oradaki kaygı nedeni, kaygı yerine çocuğa o anda isterseniz araba verin kabul etmez çocuk. O çok yoğun kaygılı halindeyken
bunu da kabul
ben buradan
edeyim.
Kurtulayım da ne verirseniz verin hepsi sizin olsun şeyine girer.
Eğer böyle bir şey diyorsa çocuğa daha mı fazla saygı duyalım? Bunu bir hastalık gibi mi kabul edelim hocam? Arabaya bile razı olmuyorsa cidden dert
yok. Yok bu bir hastalıktır. Çocuğa zaten saygı duymak lazım ve o problemi birlikte çözmeye çalışmak lazım. Burada şu mesaj doğru bir mesaj değil bence. Yani çocuk şımarıklık yapıyor, huysuzluk yapıyor da böyle bir şey yapıyor gibi bir mesaj doğru değil. Çocuk gerçekten korktu, çocuk gerçekten huzursuzlanıyor, çocuğun gerçek bir sıkıntısı var. Ama biz böyle sıkıntılarımız olduğunda o sıkıntının üzerine gitmeye çalışıyoruz. Verilen mesaj bu. Giderken ne derler şimdi mesela biz şey yapmıyor muyuz? Mesela bir ödevimiz var, çok yoğun bir ödev, uzun süre çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Bitirdikten sonra ilk bir sinemaya gidiyoruz, bir yemek yiyoruz. Kendi kendimizi ödüllendiriyoruz ve arkadaşlarımızla bir çıkıyoruz dışarı falan.
O zaman bunun gibi bir şey aslında. O zaman 5 saat çıktığında arabayı alacak arkadaş bu çocuk.
Ha, alabilir, alabilir.
Ama çıkınca.
Çıkınca. Çünkü çocuklar sıkça da şunu söylüyor. Akşamdan, ebeveynler söyler. Akşamdan söz veriyor bize, sabah geldiğinde sözünü unutuyor. Böyle olur. Çocuk gerçekten okula gitmek ister orada. Hiçbir çocuk ebeveynini hayal kırıklığına uğratmak, üzmek, onları moralini bozmak, onları huzursuzluk çıkartmayı istemez. Yani
istemez büyük bir çoğunluğu istemez.
Büyük bir çoğunluğu istemez. Yani büyük bir çoğunluğu, yani insanın daha çok istediği şey saygı görmek, sevgi görmek. Bunlar daha önemli, daha temel ihtiyaçlar. Ebeveynle eğer sağlıklı bir ilişki kurulmadıysa bunlar da yine bir mevzu bahisi olabilir. Ama bu tür sorunlarda daha fazla gördüğümüz şey bu. Şimdi birinci şey bu, birinci resim bu. Yani çocuk okulda bir korkacak bir şey yaşadı veya herhangi bir şeyle oldu ve çocuk okul fobisi gelişti. Sonra aileler bunu yapması lazım. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Bunları yapıldığında ebeveyn de bununla ilgili çabalıyor. Gerekirse psikolog falan devreye girebiliyor veya rehber öğretmenden destek alınabiliyor. Çocukla korkularını çözmeye çalışmak, çeşitli örnekler vererek çocuğun işte o durumla nasıl baş edebileceğiyle ilgili ipuçlarıyla falan filan veya korkularını adlandırması, kaygıyla ilgili bir eğitim verilmesi falan açısından çalışılıyor, faydalı olabiliyor. Olmadı. Son noktada biz ilaç tedavisi başlayabiliyoruz. İlacın yaptığı şey ne? Yoğun kaygıyı biraz daha katlanabilir hale getiriyor.
Ya şimdi hocam ilaçta verebiliriz ama ilaç şudur.
Çok nadiren tercih ettiğim
bir eyvallah şey. Hocam.
Çok sık kullandığımız bir şey değil bu durum.
Şimdi biz hani çocuk hekimi olarak bizde 2 kere 2'nin 4 ettiği çok yer vardır. Çocuğun ateşi 39 dereceydi. Kan tahlili aldık. Bakteriyel enfeksiyon lehine düşündük. Antibiyotik ihtiyacı var. Verdim. Ateşi düştü. Antibiyotik ne yapar? İşte inflamasyonu bastırır. Mikrobu öldürür. Tamam tamam. Ateş düşürücü verdim. İşte siklooksijen enzimini inhibe ettim. Ateş olur. Bu 2 kere 2 4. Bu da tamam tamam. Modern psikiyatride gitgide böyle bir elle tutulur, gözle görülür kıvam var artık. Nörotransmitterların salınımı, işte kimyasal habercilerin salınımı, hormonların değişimleri. Siz de ilaçlarla bunları etkiliyorsunuz. İşte serotonini arttırarak insanı mutlu ediyorsunuz mesela. Peki kaygıda da böyle bir şey bulunmuş mu? Mesela okul kaygısı çok olan çocukların yapılan işte beyin omurilik sıvısı analizlerinde dopamin düzeyi daha çok bulunmuş falan gibi böyle bir şey var mı?
Yani
çok afaki bir şey mi sordum ya da?
Yani şey yani limbik sistemin aşırı aktif olduğu ile ilgili şeyler var. Serotonin miktarlarının az olduğu ile ilgili
zaten falan şeyler var. Zaten serotonin garanti bir serotonin ayrılmaz ikindir.
Ama yani çok böyle şey bir şey yok. Yani şudur sebebi diyebileceğimiz psikiyatride birçok hastalıkta olmadığı gibi bunda da yok. Yani hala antidepresanların etki mekanizmasının ne olduğu tartışılıyor. Çok farklı yollardan etki edebileceği düşünülüyor. Yani psikiyatriyi şeye çevirmek çok zor gerçekten. Yani tıbbın diğer alanlarındaki o kesinlik netliği oluşturmak çok zor oluyor. Çünkü insanın davranışları ve hayatını etkileyen çok fazla bileşen var. O bileşenleri ortaya koyabiliyorsunuz. Mesela ne bileyim toplumda yaşam boyu farz edelim ayrılık kaygısının yaygınlığının %5 civarında olduğu, işte bir anlık bir yıllık içinde çocuklarda %1-3 arasında görüldüğü gibi şeyler bulabiliyorsunuz. Ayrılık kaygısının
olarak
kriterlerini falan belirlerken yine sık görülen belirtiler üzerinden bir küme analizi yaparak falan kriterler belirleyebiliyorsunuz. Hastalığın nasıl gideceğiyle ilgili falan bir fikre sahip olabiliyorsunuz yine o deneysel yöntemleri kullanarak. Ama bir adım geriye gittiğinizde hangi davranış, hangi nörotransmitter çok karmaşık, çok kompleks işlevler var. Onları anlamak çok zor oluyor. Ama temel olarak serotonin geri alım inhibitörleri aynı obsesif kompulsif bozuklukta, aynı depresyonda etki olduğu gibi kaygı bozukluklarında da etkili oluyor.
Peki bu serotonin arttırmanın doğal yollarından bahsetsek gelmişken hocam yine güneşlenmek, makarna yemek desek.
Evet, spor yapmak diyebiliriz belki. Doğru beslenmek diyebiliriz.
Okul kaygısı olan çocuklarımıza dondurma alalım, makarna yani, yedirelim, güneşi yani, gezdirelim.
Yani işte yani ilaçlarla bile eğer burada şunu söylemek çok doğru olur bence. Yani burada ilaçlarla bile eğer ebeveynin bahsettiğimiz gibi bir tutuma ve şeye gelmediyse ilaçla bile ilerleme sağlayamazsınız bu tür bir durumda.
İlaç doğru yolda kullanılırsa ilaç ancak hızlandırır süreci diyorsunuz.
Aynen öyle, dediğim şey o. Süreç ama tek eğer işlemiyorsa o kısır döngüyü kırmak noktasında bir destek sağlayabilir ilaç. Daha fazlası değil. Yani siz eğer çocuğu rahatlattınız ve o kısır döngü kırıldı, çocuk gitti, o zaman sorun yok. Ama ebeveyn o gitmesi konusunda rahat değilse, huzurlu değilse o zaman sorun olabiliyor.
Peki hocam, o zaman okula başlayanlarda da bir şekilde dedik ki yataktan kaldırılacak, sisteme dahil edilecek. Bu konuda ödül, teşvik, ceza sistemleri uygulanılabilir dedik. Hani cezayı da mahrum bırakmayla kısıtlı tuttuk mümkün olduğu kadar. Başladı, problem yok. İlerleyen haftalarda, aylarda bir yaşanan problemle tetiklendi. Birinci dönemin sonunda mesela. Burada ne yaparız?
Yani yaklaşım aslında değişmiyor. Eğer bir problem varsa, şimdi bu problemden kastedilen şey bu şey de olabilir. Yani okulda yaşanan bir problem olabilir. Bu okul fobisine neden olabilir. Ayrıca aile içinde yaşanan bir sorun olabilir. Bu da yine ayrılık kaygısına ve ayrılık kaygısının sonucu olarak bir okuldan uzak durmaya şey olabilir. Onun da tanı kriterlerinden birisi olur çünkü.
Peki o zaman şurada dursak Cahide Hocam. Sürekli olarak bir yere geliyor nokta, ayrılık kaygısı bu işin olmazsa olmaz bir bileşeni.
Evet.
Ayrılık kaygısını okul fobisinden ayrı değerlendirmek mümkün mü? Yoksa hani ayrılık kaygısı anlatır mısınız bize? Ne yapacağız ayrılık kaygısından?
Şimdi ayrılık kaygısı okul fobisinden farklı bir şeydir. Ama okul fobisi ayrılık kaygısının okula gitmek konusunda isteksizlik bir şeyi olabilir. Bir semptomu olabilir sadece. Ayrılık kaygısındaki temel mesele çocuğun bakım vericiden, temel olarak güvendiği kişiden ayrı kalamamasıdır. Bu çocuklar yalnız yatmak da istemez, ebeveyninden ayrı bir yerde kalmak da istemez, ebeveyninden ayrı kalmak istemez, sürekli ebeveynine bir şey olacağı ile ilgili endişeler taşır.
O yüzden ebeveynin bir şey yok ama bildiğimiz sebep.
Nasıl?
Yani işte ebeveyninden ayrı kaldığında ebeveynin öleceğini düşünür.
Evet.
Buna neden olan davranış modeli nedir? Nerede hata etmişiz?
Şimdi burada şöyle oluyor. Bu ayrılık kaygısı aslında fizyolojik kaygılardan bir tanesi. Ne zaman başlıyor? 8-12 ay gibi başlar. 18 ayda pik yapar. Ve 2 yaş, 2,5 yaş itibariyle de azalıp biter.
Mesi
yani çocuğun bitmesi beklenir. Beklediğimiz şey bu. Yani bunlar nedir? Çocuğun aslında yürümeye ve bağımsızlık kazanmaya başladığı zaman da çocuk onun bakım vericisinden, güvendiği kişiden ayrı kalabileceğini fark ediyor çocuk. Ayrı kalabildiğini fark ettiğinde de bu ayrılığın tehditkar olabileceğiyle ilgili bir kaygı gelişmeye başlıyor çocukta. Yani ebeveynimden ayrı bir yerde gezebiliyorum, ayrı olabiliyorum. Bunun huzursuzluğu oluyor. Şimdi bu çeşitli etkenlerle, yani ebeveyninin mesela çocuğun yalnız başınayken güvende olmadığını hissetmesi ya da çocuğun ebeveyninin her zaman onun için orada olamayacağını hissettirecek mesajları alması. Mesela ebeveyninde bir hastalık var. Ebeveyni sağlıklı değil. Anne baba arasında bir sorun var. Anne huzursuz, anne sıkıntılı. Çocuk bu mesajları aldıkça ebeveyninden ayrı kalmak istemez. Çünkü ebeveynini bıraktığında nasıl bulacağına emin olamaz çocuk. Diğer bir mesele ebeveynin çocuğu bırakmaması. Ebeveyn de çocuğunun kendisinin olmadığı bir ortamda güvende olduğunu hissetmezse bu sefer ebeveyn çocuğunu bırakmaz. Bu ikisi de ayrılık kaygısının neden olabilen şeyler. Aynen öyle. Yani mesela bir yakının vefat etmesi, tanıdıkları bir akrabasını ya da başka bir ölümle ilgili bir haber görmesi bir ayrılık kaygısı epizodunu tetikleyebilir çocukta.
Gayet
ya da
mantıklı.
Bir kaza geçirilmesi. Yani çocuğun herhangi veya annesi bir hastalık geçirdi, evde bayıldı. Çocuk ondan sonra okula gitmeyi reddedebilir. Annesinden ayrı kalmayı istemeyebilir.
Böyle spesifik bir durumda ne yapılır peki hocam?
Böyle spesifik durumlarda, şimdi özellikle travmatik bir şey yaşandıktan sonra olan okul fobisi ve ayrılık kaygılarından kısaca bahsedelim o zaman. Spesifik bir şey olduğunda, çocuğu gerçekten etkileyebilecek bir şey olduğunda ona bir uyum süresi vermek lazım.
Ya nasıl yani?
Asgari bir 30 gün falan bir uyum süresi verilebilir çocuğa alışması için. Şimdi o arada ama
hocam, çocukla ben bir şey anlamadım. Yani çocuğun annesi bir gün eve geldiğinde annesini baygın bulmuştu. O yüzden yarın terk etmek istemiyor. İyi 30 gün annenle otur mu diyeceğiz?
Hayır,
yani bu mu?
Hayır, hayır, o ne, değil. Ne, çocuğun çeşitli davranışların da farklılıklar olması. Yani çocuğun kaygılı davranışları, uykusunda zorlanması 30 güne kadar şey olabilir, tolere edilebilir. Ama bu şu demek değil. Mesela annesi bayıldı, çocuk çok korktu. Tamam, ilk gün annesinin yanında kaldı, ikinci gün annesinin yanında kaldı, üçüncü gün artık annesinin de iyi olduğunu gördükten sonra okula gitmesi lazım.
Bunun geçici bir durum olduğunu algılamalı.
Tabii bir ay gibi beklenmesi şey değil.
Tamam, ben onu algılayamadım.
Temelde verilmesi gereken mesaj, yani burada ailelerin şöyle bir yanlışı oluyor. Çocukla nasıl konuşacaklarını bilmedikleri için çocukla konuşmayabiliyorlar. veya durumu nasıl anlatacaklarını bilmedikleri için
anlatmıyorlar. Bir de bazen anlatmasalar daha iyi olur sanki gibi geliyor bana ama anlatıp iyice çıkılmaz hale getiriyorlar.
Bizim genelde, benim genelde şey yaptığım anlatılması ve çocukla konuşulur halde olması. Çocukla konuştuğunuzda çocuğun ne algıladığını anlama fırsatınız oluyor. Yani mesela bir kaza oldu. Çocuk kaza ile ilgili çok korkuyor. Kazanın neden olduğu ile ilgili. Kaza sonrasında ne olacağı ile ilgili.
Eğer bunu tutup bir daha bir yaşatsak mı mesela? Bak böyle böyle olduğunda kaza oluyor, böyle böyle tedbirler alıyoruz, olmuyor. Bunun olma ihtimali zaten çok düşüktür mü demek daha doğrusu. Ben nasıl kurgulanayım
yani, bu olay? Bunun olma ihtimali, ya bir kere olduktan sonra olma ihtimali çok düşük demek çok şey değil.
Anlamlı değil
çok diyorsunuz. Anlamlı değil çocuk için. Yani bunu olmuş, başımıza gelmiş ama yani o şöyle söylenebilir tabii. Yani bak kaç kere arabaya bindik, bir kere oldu. Bu aslında genelde güvenlidir araba kullanmak. Arabada olmak genelde güvenlidir. Ama insanın başına böyle şeyler gelebilir. Ama ondan sonra böyle şeyler geldiğinde insan kendini kötü hissedebilir. Hiç yalnız kalmak istemeyebilir. İnsan kendini çok korkmuş hissedebilir. Yani çocuğun o anda yaşadığı duygular, insan kendini suçlayabilir. İnsan bir şeyleri yanlış yaptığından böyle bir şey olduğunu düşünebilir. Gibi kabaca bilgi vermek, biraz daha huzursuzlanabilir, gece uyumakta zorlanabilir gibi çocuğun yaşadığı şeylerle ilgili ebeveynin normalleştirici bir açıklama yapması. Bununla ilgili sen ne düşünüyorsun? Bu kaza çok korkutmuş olabilir seni. Ben biraz korktum açıkçası gibi. Çocuğun o kazayla ilgili iç dünyasında ne olduğunu anlamaya çalışmak lazım.
Öncelikle tanıyı koyacağız.
Öteki türlü çocuğun iç dünyasında ne yaşadığını bilmezseniz, onunla ilgili nasıl bir bağlantı kurduğunu bilmezseniz, çocuğun o iç dünyasında yaşadığı şeyin ne olduğu ile ilgili çok kabaca reçeteler çıkartırsınız.
Ama böyle hassasiyetle değişmekle birlikte tabii böyle önemli bir durumda, hani anne baba işe hiç maydanoz olmasa da direkt bir profesyonel danışsa daha mı iyi olur gibi geliyor bana hala.
Benim genel olarak önerdiğim, aileler mesela yaz sonrası geliyorlar. Çocuk kardeşini kaybediyor ya da başka bir tanıdığı birisini kaybediyor.
Hayır, yaz, annesini. Üzüntü yaz sonrası mesela. Ben yaz anladım.
Yaz. Peki. Bir kayıp sonrası geliyorlar. Orada bile biz ebeveynlerin anlatmasını istiyoruz.
Öyle mi?
Tabii ki. Ebeveyni anlatacak. Ebeveyn sürekli birlikte olacak. Çocuğun iç dünyasında ne olduysa, ne olduğuyla ilgili bilgi verecek çocuğa. Burada çok karmaşık, çok ayrıntılı bilgiler vermek gerekmiyor. Zaten verdiğinizde çocuğun kafası karışır. Siz bir kere bilgi verip sonra peşini bırakırsanız orada çocuğun kafasını karıştırıp bırakabilirsiniz. Ama bir kere bilgi verdiniz, sonra akşama, 3 gün sonra, 2 gün sonra, 1 gün sonra tekrar konuştunuz. Baktınız çocuk ne anlamış. Ona göre dediğinizi ayarlayabilirsiniz. Ebeveynler bunu çok rahat yapabilir. Birçok ebeveyn mesela geliyor bana diyor ki hocam ayrı konuşsak bu çok etkileniyor. Diğeri diyor ki yanında konuşalım hocam siz bundan bir söz alın bu kesin yapar diyor mesela. Yani ebeveyn çocuğunu çok iyi tanıyor aslında. Her davranışın ne olduğunu biliyor. Ve ebeveynler de yani çocukla konuşmaktan korkmamak lazım. Çocuğa bir tane yanlış bir bilgi vermek çocuğu dağıtmaz. Çok abartılı, çok yanlış, abuk sabuk yani ya. Bir şey söylerseniz gerçekten sorun olur ama siz bilgi vermediğinizde çocuk ne yapıyor? Kapı arkalarından dinlemeye başlıyor dedikleriniz. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Çevredekilerin laflarının bir kısmını duyarak kendince
gerisini tamamlıyor bir de.
Gerisini tamamlıyor, gerisini nasıl tamamladığını da bilmiyorsunuz. Belki o arada birisi bak kaza oldu sen de yaramazlık yapma diyor mesela. Çocuk diyor ki ben yaramazlık yaptım diye kaza oldu belki diye düşünüyor.
Bir suçlanma.
Çocuk bunu düşünebilir. Bunu düşündüğü için çok yoğun bir sıkıntı, çok yoğun bir huzursuzluk, çok yoğun davranış problemleri geliştirebilir. Orada ebeveynin çocuğun ne düşündüğü, iç dünyasında ne yaşadığı ile ilgili bilgi sahibi olması lazım. Ve onu ebeveynle birlikte yaşamaları en sağlıklısı. Çünkü acılar paylaşıldıkça azalıyor. O acıyı da en yoğun durumu da çocukla paylaşması ebeveynin çok isabetli olacaktır.
Şimdi Cahit Hocam çok mühim bir konu, çok uzun bir konudan bahsediyormuşuz. Aslında konuya girince anladık. Konuyla bir yerden başlayıp bir yere vardıramadık diye bir endişe hasıl oldu bende. Böyle bir kaygı geliştirdim hocam o konusuna ait. Ama maalesef programımız iki seferdir işaret geliyor kumanda masasından artık keselim süre doldu diye. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli pratik bilgiler verdiniz. Yani bu böyle yapılır arkadaş. Yani çizgi çizmedik yani bir çerçeve çizmedik. Abi böyle böyle yapın, şöyle şöyle yapın böyle dedik. Ama herhalde bununla ilgili 100 tane daha cümle söylerdiniz eminim ki süre yetse idi. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Biz dinleyenlerimize diyelim ki buradan biz bize gelenlerden yola çıkarak bir takım sorun modellerine örnek çözümler getirmeye çalıştık. Ama programımızın iletişim adresleri, internet adreslerimiz de var. Ben tek tek sayamayacağım şu anda. Instagram'dan, işte Twitter'dan, şuradan buradan bize ulaşabilirsiniz. Okul kaygısı, okul fobileriyle ilgili size özel problemler de varsa bize yansıtırsanız bunlara da tek tek çözüm üretmeye çalışırız. Olduğu kadar diyelim hocam. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki program konuğumuz Dr. Cahit Örengül ile yaklaşmakta olan eğitim-öğretim sezonuna ufak bir hazırlık babından, okul kaygıları, okul fobilerinden bahsetmeye çalıştık. Faydalı olduğumuzu ümit ediyoruz. Kalın sağlıcakla.